Ayrım 6. Hepimiz katiliz. Sömürgecilik bir sistemdir. Jean-Paul Sartre. Sayfa 50. Alec işkenceyi gizleyen geceyi yırttı. Onu gün ışığında değerlendirmek için daha yakından bakalım. Önce kim bu işkenceciler? Sadist mi bunlar? Belki de öfkeli Cebrail. Yoksa korkunç huylu savaş ağaları mı? Kendi ifadelerine göre bunların hepsi olmaları gerekir. Ne var ki Alec onlara inanmaz. Bize anlattıklarından mükemmel üstünlükleri konusunda kendilerini ve kurbanı buna inandırmak istedikleri anlaşılıyor. Bazen insanların iyilikleri ve kötülükleri konusunda eline terk edildiği insanüstü bir varlık, bazen hayvanların en vahşisi, en korkağı olan hayvanı, yani insanı terbiye etmekle görevlendirilmiş sert ve güçlü adamlardır. Yaptıkları işi çok da önemsemedikleri düşünülebilir. Önemli olan tutsağın onunla aynı cinsten olmadığını duyumsamasıdır. Soyulur, bağlanır, alaya alınır, askerler gelip giderler ve dehşet yaratması gereken bir gevşeklikle hareketler ve tehditler savururlar. Ne var ki Alec çıplak, soğuktan titreyerek ve kusmuklardan kararmış ve yapış yapış olmuş bir kalasa bağlanmış vaziyette bu komedinin acınası gerçeğini açığa çıkarır. Aptallar tarafından oynanan bir komedidir bu. Faşizmin hayvani maskesiyle oynanan bir komedi. Cumhuriyeti cehennemin dibine yollama andı komedisi. Perdeyi artık tek çaremiz intihar diyerek kapatan General M'nin yaverinin sahne aldığı bir komedi. Her gece, her tutsak için inanmadan yeniden başlanan ve zamansızlık nedeniyle hemen kesilen hep aynı çadır tiyatrosu. Çünkü bu korkunç işçiler fazla yorulmaktadır. Fazla çalışıyorlar. Tutsaklar işkence tezgahının önünde kuyruktalar. Kurbanlar bağlanıyor, çözülüyor, bir işkence odasından ötekine götürülüyorlar. Bu iğrenç arı kovanına Alec'in gözüyle baktığımızda işkencecilerin faaliyetleri nedeniyle aşırı yük üstlendikleri görülür. Bazen işkence edilmiş bir bedenin üzerinde son derece kayıtsız ve gevşemiş olarak bira içtikleri, sonra aniden ayağa fırlayıp koşuşturmaya, sövüp saymaya ve öfkeyle bağırıp çağırmaya başladıkları olur. Son derece iyi kurban olabilecek sinir yumakları daha ilk kan gördüklerinde konuşmaya başlarlardı. Kötücül, vahşi, bu kesin. Sadistçe, hayır. Bu bile değil. Çok fazla aceleleri var. Ayrıca bu durum onların kurtuluşu oluyor. Gerekli bu hız sayesinde bütün bunlara dayanıyorlar, sürekli koşuşturmak zorundalar yoksa yıkılırlar. Buna rağmen iyi işin değerini bilirler, ancak gerektiğinde öldürecek kadar da sorumluluk sahibidirler. Alec'in anlattıklarında göze çarpan bu yılgın, güçsüz operatörlerin onlara hatta üstlerine taşıyabileceklerinden daha çok yük getiren bir acımasızlığın sıkıntısını çekiyor olmalarıdır. Eğer bu cinayetler bir avuç kudurmuş insanın işi olsaydı, bizim için çok kolay olurdu. Oysa gerçeklikte işkenceyi yaratan öncelikle işkencecidir. Herhalde askerler bir özel birliğe, yenilgiye uğratılmış düşmana işkence yapmak için katılmamışlardı. Alec bize tanık olduğu bazı eğilimleri kısaca anlatıyor ve bu da dönüşümün bütün aşamalarını belirlememize yetiyor. Çaresizce ve şaşkınlık içinde kekeleyenler en gençleridir. El fenerlerinin ışığı işkence görmüş birinin üstüne düştüğünde korkunç derler ve sonra henüz bizzat işkence eylemine katılmayan, sadece tutsakları tutan, getirip götüren yardımcı işkenceciler vardır. Bazıları artık iyice pişmiş, bazıları değil. Hepsi çarkın içindeler. Artık hepsi affedilemez durumda. Örneğin Alec'in dayandığı işkencelerden, anımsadığı bir maçtan söz edermiş gibi söz edebilen ve onu hiç sıkılmadan sanki bir bisiklet yarışının galibini kutluyormuş gibi kutlayabilen sempatik yüzlü kuzeyli sarışın çocuk. Birkaç gün sonra Alec onu kıpkırmızı kesilmiş nefret dolu bir yüzle merdiven başında bir Arabı döverken görür. Sonra asıl işi yapan, elektrik verilen birinin titremelerini seyrederken keyif alan, fakat çığlıklarına dayanamayan en sertleri olan uzmanlar. Ve sonra kendi zorbalıklarının girdabında ölü bir yaprak gibi dönüp duran çılgınlar. Bu adamların hiçbiri kendisi sayesinde var olmaz. Hiçbiri kendisi gibi kalmaz. Bunlar zorunlu bir dönüşümün momentlerini oluştururlar. En iyilerle en kötüler arasındaki tek fark, birincilerin deneysizliği, diğerlerinin ise iyice pişmiş olmasıdır. Sonuçta hepsi buradan gidecek ve eğer savaş devam ederse yerlerine başkaları gelecek. Benzer eğilimler gösterecek ve aynı onlar gibi zorba ve sinirli olacak kuzeyli sarışın ya da güneyli kısa boylu esmer gençler. Bu süreçte bireyin hiç önemi yok. Gerek işkenceci, gerekse de kurban, bir tür gelişigüzel anonim bir nefretin, insana duyulan radikal bir nefretin saldırısına uğramışlardır ve bu iki tarafın birbirlerini karşılıklı olarak aşağılamalarına yol açmaktadır. İşkence kendi araçlarını kendisi yaratan bir sistem haline gelmiş nefrettir. Bu durum son derece ürkek biçimde ulusal meclise getirildiğinde güruh kıyameti koparır. Orduya hakaret ediyorsunuz. Bu itlere şunu sormak gerekiyor. Lanet olsun, bunun orduyla ne ilgisi var? Orduda işkence yapılmaktadır, bu kesin. Araştırma komisyonu hazırladığı bir raporda bu rapor ne kadar zararsız olsa da bunu inkar etmemiştir. İşkence yapan ordu mu oluyor bu durumda? Çok saçma. Sivillerin bu tür yöntemlerden haberi olmadığına inanan biri mi var yoksa? Eğer mesele sadece buysa gönül rahatlığıyla Cezayir polisine güvenebilirsiniz. Sonuçta bir işkenceci şefin buraya gelmesi gerekiyorsa eğer, onu atayan bütün ulusal meclistir. Söz konusu olan ne General S, ne General E ve ne de Alegin sözünü ettiği General M'dir. Söz konusu olan tam ve genel yetkiye sahip Bay Lacoste'dur. Her şey gerek Bond'a gerekse Oran'da olanlar, ondan dolayı onun sayesinde gerçekleşmiştir. Elbiyar'da, Via S'de acı ve dehşet içinde ölen herkes onun isteğiyle öldürülmüştür. Bunu söyleyen ben değilim. Milletvekilleri söylüyor, hükümet söylüyor ve bu arada kanserli uğur yayılmayı sürdürüyor. Bize kadar gelmiş durumda. Anayurt'taki sivil hapishanelerde bile işkence yapıldığı söylentisi dolanıyor ortalıkta. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Fakat ısrarlı söylentiler resmi otoriteyi etkilemiş olmalı ki savcı, ben Sadok davasında sanığa kötü muamele görüp görmediğini resmen sormuştu. Yanıt elbette baştan belliydi. Hayır, işkence ne sivil ne askeri ne de sadece Fransa'yı ilgilendiren bir meseledir. Doğuda da batıda da işkence yapılmıştır. Farkas'ın Macaristan'ı işkenceden geçirmesinin üzerinden çok geçmedi. Polonyalılar polislerinin sık sık işkenceye başvurduğunu gizlemiyorlar. Sovyetler Birliği'nde Stalin döneminde olanlar için Kruşçev'in raporunda çürütülemez kanıtlar sunuldu. Bugün yüzlerinde işkence izleriyle bazı önemli görevlere getirilen Nasır'ın politikacıları dün hapishanelerde işkence görmüşlerdi. Bu kadar yeter. Bugün ise Kıbrıs, Cezayir gündemde. Kısaca Hitler sadece bir öncüydü. Demokratik yasallık görüntüsü altında sistemli olarak uygulanan işkence, zaman zaman epeyce gevşek biçimlerde inkar edilse de yarı illegal bir kurum olarak görülebilir. İşkencecinin nedenleri her yerde aynı mı? Kuşkusuz değil. Fakat işkence her yerde aynı rahatsızlığın ifadesidir. Ayrıca bunun pek fazla önemi yok. Yaşadığımız çağ hakkında hüküm verecek değiliz. Kendimize dönelim ve bizlere, Fransızlara neler olduğunu anlamaya çalışalım. Şurada burada işkencecileri haklı göstermek için ileri sürülenleri biliyorsunuz. Eğer bir insana itiraf ettirmek yüzlerce insan hayatı kurtaracaksa, ister istemez ona işkence yapma kararı vermek gerekir. Güzel bir ikiyüzlülük. Ne Alec ne de Oden teröristti. Bunun kanıtı Oden'in devleti tehlikeye sokma ve gizli faaliyetle suçlanmasıdır. Maurice Oden, yüksek okul asistanı ve Cezayir Komünist Partisi üyesi. Haziran 1957'de yakalandı ve işkenceyle öldürüldü. 1957'de Paris'te Oden davasının açıklığa kavuşturulması ve suçlular hakkında soruşturma açılması için çoğunluğu yüksek okul öğretmenleri olan binlerce insanın katıldığı Maurice Oden Komitesi kuruldu. Oden örneğiyle Cezayir Savaşı'nda artık iyice kurumlaşmış olan işkenceyi teşhir etmek ve cezalandırılmasını sağlamak istenmekteydi. 1958 yılında Rezistans döneminde Paris'te kurulan Edition de Munich yayınevi Pierre Vidal Naquet'in La Fée Oden adlı kitabını yayınladı. Yayıncının notu. İnsan hayatını Alec'in göğüs kıllarıyla cinsel organındaki kılları yakarak mı kurtarmak istiyorlardı? Hayır, İstedikleri Alec'i saklayan yoldaşının adresiydi. Eğer Alec konuşsaydı bir komünist daha demir parmaklıklar arasına atılmış olacaktı. Hepsi bu. Ayrıca tutuklamalar gelişigüzel yapılmaktadır. Her Müslüman bir kez sorgudan geçmiştir. İşkence görenlerin çoğu eğer daha fazla acı çekmemek için yanlış ifade vermiyor ya da kendileri için yararlı olacağını sanarak hayali suçları kabul etmiyorlarsa hiçbir şey söylemiyorlar çünkü söyleyecekleri hiçbir şey yok. Konuşabilecek olanlara gelince bunların konuşmadıkları biliniyor. Hepsi ya da yaklaşık hepsi hiçbir şey söylemedi. Oden'de, Alec'de, Gerujlar da ağızlarını açmadılar. Bunu Elbiyar işkencecileri hepimizden daha iyi bilmektedir. Bu işkencecilerden biri Alec'in ilk sorgusundan sonra şu saptamayı yapar. Ancak arkadaşlarının ortadan kaybolması için bir gece kazanmış oldu. Ve birkaç gün sonra bir subayın sözleri 10 yıldan 15 yıldan bu yana beyinlerine yakalandıklarında hiçbir şey söylememeyi kazımışlar. Bunu beyinlerinden çıkarıp atmak olanaksızdır. Belki de bu subay sadece komünistleri kastediyordu. Fakat FLN savaşçılarının farklı hamurdan olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu zorbalıkların hiçbir yararı yok. Almanlar bile nihayet 1944'te bunu kabul ettiler. İnsan hayatına mal oluyor fakat kimseyi kurtardığı yok. Yine de bu argüman tamamen yanlış değil. Bizi işkencelerin işlevi konusunda aydınlatıyor. İllegal ya da yarı illegal işkence kurumları direnişin ya da muhalefetin illegalitesine bağlıdır. Cezayir'de ordumuz bütün bölgeye yayılmıştır. Sayısal üstünlük, para, silah hepsi bizde. İsyancıların ise halkın büyük bölümünün desteği ve güveninden başka hiçbir şeyleri yok. Bu halk savaşının karakterini istemeden biz belirledik. Kentlerde suikastler, kırsal bölgede pusular. Savaş biçimini FLN seçmedi. Bundan başka bir şey yapamaz, hepsi bu. Güçler dengesi onu baskın biçiminde saldırılara zorluyor. FLN'nin görünmez olması, açıkta bulunmaması gerekir. Eğer yok edilmek istemiyorsa beklenmedik bir zamanda vurmak ve sonra hızla ortadan kaybolmak zorunda. Sıkıntımızın nedeni bu. Görünmez bir düşmana karşı savaşıyoruz. Bir sokağa bomba atılır, karayolunda bir kurşun askerlerimizden birini yaralar, derhal oraya ulaşılır fakat hiç kimse yoktur. Daha sonra çevrede rastlanan Müslümanlar hiçbir şeyi görmediklerini söylerler. Her şey birbirine bağlıdır. Halk savaşı, yoksulların zenginlere karşı savaşı, isyancıların halkla yakın işbirliği içinde olmalarıyla belirlenir. Böylece düzenli ordu ve sivil yönetim için bu yoksullar ordusu gün be gün binbaşlı bir düşman olarak ortaya çıkmaktadır. İşgal birlikleri kendilerinin yarattığı bu suskunluktan huzursuzlar. Her yerde elle tutulabilir olmayan bir susma isteği, ağızdan ağza aktarılan genel bir sır var. Zenginler suskunluk içindeki yoksulların ortasında izlendiklerini hissediyorlar. Kendi egemenlikleri tarafından engellenen düzen güçleri, gerillaya karşı baskınlar ve cezalandırmalar yaparak mücadele edebilir. Terörizme karşı sadece terörle karşı çıkabilir. Her yerde herkes bir şeyler saklıyor. Bu insanların konuşması sağlanmalıdır. İşkence anlamsız bir hiddetin, bir korkunun ürünüdür. Çığlıklar ve kan içinde birinin ağzından herkesin sırrını zorla ele geçirmek istenir. Oysa kurban konuşsa da, işkence altında ölse de binbaşlı sır hep bir başka yerde, her zaman bir başka yerde ulaşabilenin dışında kalacaktır. İşkenceci akıntıya kürek çekmektedir. Eğer işkence yaparsa sürekli yeniden başlamak zorunda kalacaktır. Ne var ki bu suskunluk bile, bu korku bile her zaman görünmez. Ama her zaman var olan tehlikeler bile işkencecinin hiddetini, kurbanını en sonuna kadar alçaltma isteğini ve nihayet kendi isteği dışında benimsediği ve geliştirdiği insanlara karşı bu nefreti tamamen açıklayamaz. İnsanlar genellikle birbirlerini öldürürler. Kolektif ya da tikel çıkarları için her zaman savaşmışlardır. Fakat işkencede bu tuhaf maçta hizmet son derece radikal görünüyor. İşkenceci, işkence görenle insan sıfatı uğruna mücadele etmektedir ve her şey sanki ikisinin aynı zamanda insan türüne ait olamayacakları biçimde gerçekleşmektedir. İşkencecinin amacı sadece konuşturmak, ihanete zorlamak değildir. Kurban kendisini çığlıklarıyla, boyun eğişiyle bizzat insanlıktan çıkaracaktır. Herkes için, kendisi için. İhaneti onu paramparça etmeli, sonsuza kadar işini bitirmelidir. İşkenceye yenilen sadece konuşmaya zorlanmış olmaz. Ona bir alt insan statüsü sonsuza kadar zorla dayatılır. Hizmetin bu radikalleşmesi dönemin özelliğidir. Çünkü insan yaratılmalıdır. Özgürlük isteği hiçbir zaman bu kadar bilinçli ve güçlü olmamıştı. Baskı hiçbir zaman bu kadar zorbaca ve iyi donatılmış değildi. Cezayir'de çelişkiler çözümlenemez durumdadır. Birbiriyle savaşan taraflardan her biri diğerinin radikal biçimde tasfiyesini talep ediyor. Müslümanların elinden her şeyi aldık. Sonra ana dillerine varana kadar her şeyi yasakladık. Memmi, sömürge egemenliğinin nasıl sömürgeleştirileni yok sayarak kendisini gerçekleştirdiğini açıkça gözler önüne sermiştir. Artık hiçbir şeyleri yoktu. Artık hiç kimse değillerdi. Onların uygarlıklarını yok ettik ve aynı zamanda onları kendi uygarlığımıza da kabul etmedik. Bütünleşmeyi, özümlenmeyi istiyorlardı, hayır dedik. Eğer sömürgeleştirilen sömürgeciyle aynı haklara sahip olursa, sömürgecinin aşırı sömürüsü hangi mucizeyle korunabilir? Sistem tarafından yetersiz beslenmiş, eğitimsiz ve yoksul olarak sahra kıyılarına, insan olmanın sınırlarına itilmişlerdi. Nüfus artışının baskısıyla yaşama standartları yıldan yıla düşmüştü. Umutsuzluk ayaklanmalara yol açtığında bu alt insanlar ya geberecekler ya da insan olduklarını bizlere kabul ettireceklerdi. Bütün değerlerimizi, kültürümüzü, sözde üstünlüğümüzü reddettiler. Onlar için insan statüsünü talep etmekle Fransız yurttaşlığını reddetmek aynı şeydi. Bu isyan sömürgecilerin iktidarını tartışmalı kılmakla yetinmemiş, sömürgecilerin kendi varoluşlarını tehlikede görmelerine yol açmıştı. Cezayir'de yaşayan Avrupalıların çoğunluğu için birbirini tamamlayan ve ayrılmaz biçimde birbirine bağlı iki gerçek vardır. Sömürgeciler Tanrı'nın lütfuna sahip insanlar, yerliler ise alt insanlardır. Bu birilerinin zenginliğinin kaynağının diğerlerinin yoksulluğu olması gerçeğinin mistifize edilmesinden başka bir şey değildir. Böylece sömürü, sömürücüleri sömürülenlere bağımlı kılar. Bu bağımlılık bir başka düzlemde ırkçılığın özünde kendisini yeniden bulur. Onun derin çelişkisi ve acı felaketidir. Cezayirli bir Avrupalı için insan olmak öncelikle bir Müslüman karşısında üstün olmak anlamına gelir. Peki ya Müslüman sömürgeciyle aynı değerde bir insan olduğu yönünde bir talep ileri sürerse? İşte o zaman sömürgecinin varoluşu isabet alır. Kendisini değersizleşmiş, düşmüş hisseder. Onun gördüğü şey sadece kara kafaların insanların dünyasına girmelerinin ekonomik sonuçları değildir. Kendisini kişi olarak tehlikede hissettiği için dehşete kapılır. Çılgınlık içinde yerlilerin köklerini kurutma düşleri görür. Ne var ki bu sadece bir düştür. Bunu bilir, bağımlı olduğunu bilir, yerli alt proletarya olmaksızın, iş gücü fazlalığı olmaksızın, ücretleri istediği gibi belirlemesine izin veren kronik işsizlik olmaksızın ne yapardı? Ayrıca eğer Müslümanlar şimdiden insan olmuşlarsa her şey bitmiş demektir. Bu durumda onların kökünü kazımanın da herhangi bir anlamı olmayacaktır. Hayır, öncelikli görev zaman olduğu sürece onları aşağılamak, onurlarını kırmak, onları hayvanlaştırmaktır. Yani bedenlerinin yaşamasına izin vermek fakat ruhlarını öldürmek. Boyun eğdirmek, ders vermek, eğitmek bunlar sömürgecinin tutkun olduğu sözcüklerdir. Cezayir'de iki türden insan için yeteri kadar yer yok. Ya birinde ya ötekinde karar kılmak gerekir. İşkenceyi Cezayir'de yaşayan Avrupalıların keşfettiğini iddia etmiyorum elbette. Hatta sivil ve askeri makamların işkence uygulamasını sağladıklarını bile söylemiyorum. Tersine, işkence kendi kendisini dayatmıştır. Biz onun farkına varmadan çok önce rutin olmuştu bile. Ne var ki işkencede kendini dışa vuran insana karşı nefret ırkçılığın ifadesidir. Zira yok edilmek istenen bütün insani özellikleriyle, cesareti, iradesi, zekası ve bağlılığıyla, yani sömürgecinin kendisinde var olduğunu iddia ettiği özelliklerle insandır. Ancak Avrupalının kendi suretinden nefret etmeye sürüklenmesinin nedeni bu suretin bir Arap tarafından yansıtılmasıdır. Demek ki ayrılmaz bir çift olan sömürgeciyle sömürgeleştirilenden, işkenceciyle kurbanından ikincisi, birincisinin sadece bir türevidir. İşkenceciler sömürgeci, sömürgeciler de işkenceci değildir kuşkusuz. İşkence yapanlar genellikle Fransa'dan gelen ve 20 yaşına kadar Cezayir sorunuyla bir kez bile ilgilenmeden yaşamış genç insanlardır. Fakat nefretin bir çekim alanı vardır. Nefret bu genç adamların iliklerine işlemiş, onları tüketmiş, boyunduruk altına almıştır. Aleg'in soğukkanlı, doğru anlayışı bütün bunları kavramamızı sağlıyor. Eğer anlatılanlardan öğrendiğimiz sadece bu olsaydı bile Aleg'e şükran duymamız gerekirdi. Oysa Aleg daha fazlasını yapmıştır. İşkencecilerini yıldırarak kurbanın ve sömürgeleştirilenin insanlığını, bazı askerlerin zorbalıklarına karşı sömürgeci ırkçılığa karşı muzaffer kılmıştır. Ve kurban sözcüğünün herhangi bir sentimental hümanizme yol açmaması için şu söylenmelidir. Gençlikleriyle, güçleriyle, sayılarıyla övünen bu küçük yöneticiler arasında gerçekten dayanıklı olan, gerçekten güçlü olan tek kişi Aleg'dir. Ne var ki Aleg'in insanlar arasında insan kalabilme hakkı için en yüksek bedeli ödediği söylenmelidir. Fakat o bunu düşünmez bile. O nedenle bir paragrafı şu basit sözcüklerle bitirirken bizi çok etkiler. Birden mutlu ve gururlu hissetmeye başlamıştım kendimi. Yeniden başlarlarsa dayanmaya devam edeceğimden, sonuna kadar mücadele edeceğimden, onlara intihar ederek yardımcı olmayacağımdan emindim. Dayanıklı biri, yani hiddetli Cebrail'e bile sonunda korku veren biri. Aleg'in anlattıklarında işkencecilerin bastırmaya çalıştıkları, onlar için yok edici bir keşfin belirsiz önsezisini duyumsar insan. Eğer kurban kazanırsa, üstünlük, egemenlik itip gidecektir. Cebrail'in kanatları felç olacak ve herifler kendilerine şaşkınlık içinde soracaklardır. Ya ben işkence görseydim dayanabilir miydim? Çünkü zafer anında bir değerler sisteminin yerini bir başka değerler sistemi almıştır. Öte yandan işkencecileri sersemletmeye en ufak bir olay yeterdi. Fakat hayır, onların beyinleri bomboştur. Çalışmaktan bitkin düşerler ve ayrıca yaptıkları işi pek de ciddiye almamaktadırlar. Üstelik işkencecilerin vicdanı neden huzursuz olsun? İçlerinden biri artık bu işi yapmak istemezse onun yerine başkasını getirirler. Ayrılan bir kişinin yerine hemen 9 kişi bulunur. Gerçekten de Aleg'in anlattıkları, ki Aleg'in en büyük hizmeti belki de budur, son hayallerimizi de yıkıyor. Hayır, birkaç kişiyi cezalandırmak ya da yeniden eğitmek yetmez. Cezayir Savaşı bu yolla daha insani bir hale getirilemeyecektir. İşkence kendiliğinden sürekli bir kurum haline gelmiştir. Koşulların ortaya çıkardığı işkence, ırkçı bir nefretin zorunlu sonucudur. Gördüğümüz gibi bir ölçüde çatışmanın özü belki de esas gerçeğidir. Eğer bu iğrenç ve karanlık vahşete son vermek, Fransa'yı bu utançtan, Cezayirlileri ise cehennemden kurtarmak istiyorsak, sadece tek bir çaremiz var, her zaman tek çare olan ve bundan sonra da tek çare olacak görüşmelere başlamak, barış yapmaktır. 6 Mart 1958, 6. ayrımın sonu, sayfa 59.